Kudüs güncesi, Al-Subar, Sağır Kalifa, sayfa 204, 33. bölüm. Masaya oturdular, sessiz ve üzüntülüydüler. Baba eleştiriler ve sövgüler yağdırmayı kesmiyordu. Sonunda Nuvar'ın içini okumak istercesine bakışlarını onun üzerine dikti. "Bugün bir evlenme teklifi aldın." Nuvar çiğnemesini durdurdu. "Ne?" Adil gözlerini tabaktan kaldırıp babasına baktı. Yorum yapmadı. Basel kıs kıs güldü ve eğlenircesine Nuvar'a baktı. Baba ciddi bir sesle konuşmasını sürdürdü. "Doktor İzzet Abdurabe." Adil'e doğru döndü ve sordu. "Tanıman gerekir." Adil başıyla hayır işareti yaptı ve yemeğini sürdürdü. "Tanıyayım ya da tanımayayım. Niye karışayım ki? Burada güçlü olan efendi sensin. Bense sağmal inekten başka bir şey değilim. Bırak kızcağız yaşam hakkını savunsun. Koşullara kararlılıkla meydan okumasını öğrensin. Ama öylesine zayıf, öylesine gevşek ki. Bu ülkenin kızları devrim konusunda kitaplardan okuduklarından başkasını bilmiyorlar. Bununla birlikte Lina ve Lina gibileri de var. Kız kardeşim neden Lina gibi değil? Haydi canım, kendim Salih gibi olmayı istemedikten sonra onun Lina'ya benzemesini istemeye ne hakkım var? Bu evden yalnızca hastalık ve korkaklık çıkar." Bakışları Basel'in alaycı bakışlarıyla karşılaştı, kendi kendine sordu. "Ya sen, sen de bizim gibi misin? Bir süredir hapishanede kabadayılıklarını, sürdürdüğün kahramanca savaşların öykülerini duymaz oldum. Ne oluyor? Askeri yöneticinin boğazını nasıl kestiğini unuttun mu yoksa küçüğüm?" Dostça gülümsediler. Adil'in yüreği sevecenlik doldu, üzüntüsü arttı. Baba çevresine bakındı. "Neden hepiniz suskunsunuz? Doktor İzzet'i tanımıyor musunuz? Çok iyi yetiştirilmiş, iyi aile çocuğu bir genç. Maddi durumu yerinde. Müşteriler muayenehanesinin önünde vızır vızır. Değerli bir adam. Diploma alalı 2 yıl olduğu halde şimdiden kendini kabul ettirdi." Basel yorum yaptı. "Gerçekten de başarıya ulaşmış bir adam." Baba Nuvar'a dönerek konuşmasını sürdürdü. "Yarın seni görmeye gelecek." Adil'in gözlerinde tiksinti ifadesi vardı ama araya girmedi. Yemek yemeyi sürdürdü. "Dilerim bu çocuk saygınlığını savunur. Bunu yapmazsa hiçbir saygınlığa değmez demektir. O zaman harem sürüsüne katılsın. Ne hali varsa görsün." Basel Nuvar'ı yüreklendirmek için kulağına fısıldadı. "Haydi konuş. Şimdi, şimdi." Nuvar lokmasını zorlukla yuttu. Gözleriyle onu yiyecekmiş gibi baktı ve mırıldandı. "Kes." Baba eşine bakarak adamın önünde nasıl davranması gerektiğini anlat ona dedi. Kadın kafasını salladı ve yanıt vermedi. Nuvar ilk kez tepki gösterdi. "Ama onu tanımıyorum." Sert bir bakış. "Tabii ki tanımıyorsun. Başka türlü olacağını mı düşünüyordun?" Görkemli bir tavırla Adil'e döndü. Bu adam ona onur veren bir karar aldı. Nuvar'ın diplomasını aldıktan sonra çalışmasını kabul etti. Doğal olarak Nuvar'ın ücretiyle sorunlarımızın bir kısmını çözümlemesi de gerekecek. Adil tiksintiyle kız kardeşine doğru döndü. "O gerçekten evlenmek istiyorsa ben sorumluluklarımı tek başıma yerine getirebilirim." Kız kardeşini kararlı tepki vermeye itmek için ısrarla baktı. Ama Nuvar bakışlarını kaçırıyordu. Kalbi çarpıyordu, korkuyordu. Tartışmak neye yarar? Babası sonuncu olacak bir krize yakalanabilirdi. Bu rizikoyu neden göze almalı? Barışçı yollar çok daha güvenlikli. Damat adayı karşısında kötü davranacağım. O da kaçacak. Büyük anne titrek bir sesle sordu. "Nuvar'ın bu koşullarda nişanlanması uygun mu?" Baba asık suratla dik dik onun yüzüne baktı. "Ne demek istiyorsun?" Büyük anne ellerini dizlerinin üstünde kavuşturdu, tam bir boyun eğme hareketiyle gözlerini yumdu. Yine de mırıldandı. "Ya Usame?" Basel'in ağzı kulaklarına varıyordu, öksürdü ve Nuvar'a "Bana tuz ver," dedi. Nuvar tuzlu sinirli bir hareketle masanın üzerine koyarak tuzu verdi. "Tamam, anlaştık." Yaşlı kadın diretti. "Ya Usame?" Babanın canı sıkılmıştı. "Ne olmuş Usami'ye?" Yaşlı kadın yanıt vermedi. Bakışları Adil'den Basel'e, Nuvar'a gidip gelmeye başladı. Ama konuşmayı sürdürmek için hiçbiri ipin ucundan yakalamadı. Küçüklerden biri sordu. "Usami nerede? Geldi mi?" Baba ona haddini bildirdi. "Sus çocuk, bizi rahatsız etmeden yemeğini ye." Çocuk annesine doğru atıldı ve mırıldandı. "Usami'nin nesi var?" "Bilmiyorum, çabuk ye." büyükanne cesaretle konuştu. Bir ay önce Zekiye, Nuvar'ı Usami'ye nişanlamak istiyordu. Baba allak bullak bir halde bakışlarını büyükanneye dikti. ''Ne diyorsun sen anne? Kızımı ortalarda gözükmeyen bir adamla evlendirmemi mi istiyorsun? Subayın öldürülmesiyle suçlandığını unuttun mu? Gizli servislerce ve polis çağrandığını unuttun mu?'' Basel sinirli bir tavırla araya girdi. ''Usami adalet tarafından aranmıyor.'' Babanın kayıtsız oğlu karşısında alaycı gülümseyişi. ''Usami'ye her koşulda hayranlık besliyordun değil mi? Belki budala düşkücün onu bir kahraman yaptı çıktı. Belki de onun yaptığını yapabilmeyi düşledin. Kim bilir, benzeri sürprizleri bekliyorum. Böylesi günlerde evin sağlığına kim kefil olabilir? Şu akıp giden zamanda babaların migrenine neden olan ne çok aytalık var. Ama dikkat et oğlum, bu ne oyundur ne de televizyon için dizi filmdir. Üstelik sen ne demir adamsın ne de maniksin. Ya da belki ben bilmediğim halde öylesindir, kim bilir?'' Basel babasına kin dolu ve meydan okuyan bakışlar fırlattı. Baba karşı saldırıya geçti. ''Şu serseriye bakın, hele nasıl bakıyor. İndir gözlerini hayta, sinir etme bu küstahlığınla beni, köpoğlu soyu. Tohum eken adama lanet olsun.'' Basel kafa tuttu. ''Usami adalet tarafından aranmıyor. Şu nedenle ki burada hiç adalet yok.'' Baba alay etti. ''Çok güzel, çok güzel. İşte bu çocuğun ağzı laf yapıyor şimdi. Demek öyle ha? Adalet yok mu? Tanrım ne kadar zekisin. Bu deha nereden geliyor oğlum?'' Basel zıvanadan çıktı ve alay etti. ''Ben babamın oğluyum.'' Baba öfkelenmişti. ''Kalk, git gözüm görmesin seni.'' Basel kafa tuttu. ''Karnım aç, yemek yemek istiyorum. Kalk, kaybol gözümün önünden. Yemek yemeyeceksin.'' Adil arabulucu olarak araya girdi. ''Bırak yesin baba, onu cezalandırmak istiyorsan başka bir yol bul. Çocuğun beslenmeye gereksinimi var, çok zayıf.'' Gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. ''Sınavların eşiğinde bu yılki sonuçlarının bize onur vereceğini umarım.'' Baba boyun eğdi. ''Bu çocuk hapishaneden beri çekilmez oldu. Küstahlığı orada öğrendi. Ona olabileceklerden, bize yaratacağı sorunlardan ben sorumlu değilim.'' ''Dinle, dinle iyi dinle. Benim karşımda olduğun zaman doğru dürüst davranmanı ve terbiyeli konuşmanı istiyorum. Anlaşıldı mı?'' Basel yanıt verme zahmetine katlanmadı. Düşünüyordu. ''Ya İsrailliler mahzeni bulurlarsa ve bulacaklardı. Dilerim ki bulsunlar ve evi havaya uçurarak kafana yıksınlar. Korkaklar zümresi, beş para etmezler. Kaçacağım. Usami gibi adalet tarafından aranlara katılacağım.'' Bir an sessizlik oldu. Ardından baba konuştu. ''Doktor İzzet yarın öğleden sonra gelecek. Hepinizin evde olmasını diliyorum.'' Adil'e doğru döndü ve kibar bir tavırla sordu. ''Burada olacaksın değil mi?'' Adil mekanik bir yanıt verdi. ''Hayır, şu sırada çok işim var.'' Baba ilgilenmiş gibi yaparak ona sordu. ''Meyveliklerden ne haber?'' Adil kafasını salladı, yüzünü çay bardağına gömdü, yanıt vermedi. Büyük anne titrek ve zayıf bir sesle yeniden konuya döndü. ''Ama Zekiye üzülecek. Halası oğlu isterken Nuvar'ı bir yabancıyla nişanlamak uygun değil.'' Baba gülümsedi. ''Halası senin kızın demektir. Oğlu da torunun. Tamam, aile ilişkilerine saygı duyuyorum ama kızımı?'' Delici bakışlarını Basel'e çevirdi. ''Adalet çağıranan biriyle evlendirmeyeceğim.'' Basel kararlı bir sesle yanıt verdi. ''Usami adalet çağıranan biri değil, o hepimizden dürüst.'' Yerinden fırladı, vücudu titriyordu, gözleri yuvalarından fırlamıştı, ağzında kalan lokmayı tükürdü. ''Hiç aç değilim artık ama siz yiyin, doyuncaya kadar yiyin, patlayıncaya kadar yiyin, göbeklerinizin yuvarlaklaştığı, çenelerinizin gücünü yitirdiği görülsün. Ama şu sırada Usami'nin aç olduğunu anımsayın, değerli insanların her zaman aç olduğunu unutmayın.'' Baba kızmıştı, soluk solaydı. Adil sıkıntıyla söylendi. ''Basel artık aç değilsen, bırak başkaları doyuncaya kadar yesin. Odana git ders çalış. Yemekten sonra yanına geleceğim, konuşuruz.'' Basel ayak sürüyerek yatak odalarının bulunduğu koridora doğru yöneldi. Adil babasını yatıştırdı. ''Onu ayıplama baba, başka türlü davranamaz. Usami'nin kim olduğunu unuttun mu?'' Basel durdu, geri döndü, tiksintiyle laf attı. ''Usami'yi savunmamın nedeni halam oğlu oluşu değil. Akrabalık çok mu önemli? İşte kanıtı. Senin davranışlarını savunmuyorum.'' Adil ona baktı. Üzüntüsü büyüktü. Yüzünü çay bardağına gömdü. Yüreği ağır ağır çarpıyordu. Ey paramparça yürek, daha nerenden yara almalısın? Ufaklık biliyor, Nuvar biliyor, annem biliyor ama kimse dürüstçe söylemeye cesaret edemiyor. Kimse yüzüme söylemiyor. Saygıdeğer babam, hastalık bize bulaştı. Basel sokakta bir otomobilin kapısının çarptığını duydu. Heyecanlanarak pencerenin ardına sindi ve evin çıkışına bakmaya başladı. Taraçaya açılan kapıyı açtı. Taraçanın kenarına kadar yürüdü ve aşağıya baktı. Kimseyi görmedi. Sokak gece ve sessizlik içindeydi. Bir komşu kamyonetinin kapısını yeniden kapadı. Sonra sokaktaki ışıklı tek dükkandan taşıdığı sebze sandıklarını kamyondan indirdi. Basel ürkü içinde odasına gitti. Yolu gözlemek için pencerenin ardında ayakta durdu. İşkenceye dayanabilecek miyim? Kesin değil. Daha kesin olanı kaçış. Taraçanın kenarına yeniden gitti. Komşu taraçaları onlarınkinden ayıran uzaklığı bakışlarıyla ölçtü. Çok değil, yarım metre kadar. Kolaylıkla aşarım. Yeniden odasına döndü. Sinirli hareketlerle odayı arşınlamaya başladı. Ama uzun zaman yalnız kalamadı. Hiçbir zaman gelmeyen onları bu denli beklemekten acı çekiyordu. Yeniden yemek odasına döndü. Hala yemek yiyorlardı. Onları izlemek için kapıda durdu. Her birine tiksintiyle baktı. Yüzlerini inceledi. Göz pınarlarında yaşlar birikti. Şu baba, ondan nefret ediyorum. Çünkü hastalığı simgeliyor. Ve şu anne, boyun eğmeyi simgelediğinden ondan nefret ediyorum. Ve şu ihtiyar, ondan nefret ediyorum, zamanın kemirdiği insanın çöküşünü simgelediği için. Ve şu Nuvar, ondan nefret ediyorum, çünkü gevşek, kendisinden bekleneni yapabilecek güçte değil. Şu Adil, ondan nefret ediyorum, çünkü o ne Salih ne de Usame. Ve hiçbir varlığı olmayan şu çocuklar, kimsenin varlığı yok, bu evde yabancıyım, bu ev... Lanet olası. Birden hiçbir girişe gerek duymaksızın haber bülteni okuyormuşçasına görkemli bir sesle açıkladığını duydu. Nuvar el-Kermi Salih el-Safadi'yi seviyor ama bunu söyleyemiyor. İşgal boyunca tutukluluğu ne kadar uzun sürerse sürsün onu beklemeye söz verdi. İşgal sürmezse hepinize karşın özellikle de babasının isteğine karşın onunla evlenecek. Nuvar deliye dönmüştü, bağırdı. Basel! Basel sert bir tavırla ona baktı ve konuşmasını sürdürdü. Nuvar el-Kermi, Salih el-Safadi'yi seviyor ve başka hiçbir adamla evlenmek istemiyor. Ama o korkak, bunu başkalarının yüzüne söyleyemeyecek kadar korkak. Baba, çatal bıçak elinde dona kalmıştı. Adil elini yanağına dayamış, şaşkınlıktan irkilerek dinliyordu. Birden kafası çalışmaya başladı. Benim de sıram gelecek. Yapacak bunu. Bu durumu beklemiyordum. Ne oluyor ona böyle? Delirdi mi ne? Basel soğukkanlılıkla devam ediyordu. Nuvar el-Kermi, Salih el-Safadi'yi seviyor. Ona mektup yazıyor. Ondan mektup alıyor. Hapishanede onu görmeye gidiyor ve yetkililere nişanlısı olduğunu söylüyor. Babanın elinden çatal bıçak düşmüş, kafası öne eğilmişti. Nuvar dehşet içindeydi. Basel, Basel! Anne hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Basel, çocuğum ne oluyor sana? Basel ilerledi. Tam Nuvar'ın arkasında durdu ve haber bültenini sona erdirdi. Nuvar el-Kermi, Salih el-Safadi'yi seviyor. Ona mektuplar yazıyor, onu hapishanede görmeye gidiyor. Babanın başı yeniden öne eğilmişti. Buz gibi bir sesle sordu. Doğru mu? Bu çocuğun söylediği doğru mu? Adil yanıt vermedi ama Basel'in söylediklerini şaşkınlıkla dinlemeyi sürdürdü. Nuvar el-Kermi, Salih el-Safadi'yi seviyor ve ondan başka hiçbir adamla evlenmeyecek. Nuvar el-Kermi bir militanı seviyor. Bir militanın Nuvar el-Kermi kadar gevşek ve uyuşuk bir kızı nasıl sevebildiğini anlamıyorum. Nuvar elleriyle yüzünü örterek haykırdı. Yeter, yeter kes, şeytan canını alsın. Bana bu darbeyi indirmen için sana ne yaptım ki? Baba şaşkın şaşkın Nuvar'a baktı ve mırıldandı. Demek doğru. Basel sert bir tavırla %100 doğru dedi. Nuvar yeniden bağırdı, yerinden fırladı. Hayır, hayır onunla evleneceğim. Salih'ten başka kimseyle evlenmeyeceğim. Başka adam görmeyeceğim. Başka hiçbirini, ne Abdi'yi ne de Rabbi'yi. Abdü Rabbe Arapça'da Allah ve kulu ya da efendi ve kölesi anlamına gelir. Bir uyak benzetmesi yapılıyor. 100 yılda beklemek zorunda kalsam yalnızca Salih'le evleneceğim. Başka hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Salih'in dışında hiç kimseyle. Babanın alnı terden boncuk boncuk olmuştu, soluk solaydı, Adil'i kolundan çekti. Herkesin önünde mi onu görmeye gidiyor? İnsanlar el kermiği ailesi için ne diyecekler? İnsanlar benim için ne diyecekler? Anne içini çekti. Senden illallah be Basel. Hay evin yıkılsın be Ümadil. Aklına ne oldu? Bir oğlumun aklını yitirdiği yetmiyormuş gibi babasını da yitireceğim. Şanssızlığına sayıp dökmeye başladı. Bu sırada Nuvar yatak odalarının koridoruna kaçmıştı. Adil Basel'e doğru döndü. Gönlün rahat etti mi? Delikanlı yumuşak bir tavırla yanıt verdi. Henüz değil. Senin durumunu da açıklamadan değil. Adil sustu. Yüreği hop etti. Ey paramparça yürek! Daha nerenden yara almalısın? Ey şaşkın gönül! Daha kimler kıracak seni? Basel aynı görkemli ses tonuyla, Adil Erkermi aylardır İsrail'de çalışıyor. İşçiler onu bıraktılar. O da fabrikalara gitmek için meyvelikleri terk etti. Babanın eli kasılmıştı. Boğulacak gibiydi. Doktor çağırın, beni hastaneye götürün. Tok bir sesle kafası masanın üstüne düştü. Adil yerinden fırladı ve telefona yöneldi. Araba istedi, babasına doğru gitti. Onu koltuk altından tuttu, salona taşımaya çalıştı. Aşağıdaki kapı ard arda vuruşlarla gümbür gümbür ötmeye başladı. Askerler bağırdılar. Pıta hadele! Özgün metinde İbranice açın kapıyı. Basel yerinden sıçradı ve taraça kapısına yöneldi. Aşağıya baktı. Yolu kapatmış Şinbet. Şinbet, İsrail Güvenlik Servisi. Otomobillerini gördü, farlar evin girişine ve yolun tüm ıssız yerlerine çevrilmişti. Basel kenarda dikildi, derin bir soluk aldı, boşluğa baktı ve güzelce atladı. Askerler tüfek dipçikleriyle kapıyı döverken o da gecenin karanlığında kayboldu. 14. Bölüm. Baba hastanedeydi. Askerler evi tepeden tırnağa didik didik ettiler. Dedektörlerin ıslığı durmuyordu. Askerler aşağıdaki duvarın önünde durdular ve kazmalarla onu yıkmaya başladılar. Yarım saat sonra mahzene indiler ve oradaki sandıklarla çıktılar. Adil'le Nuvar'ı tutukladılar. 2 günlük sürekli sorgulamadan sonra tutuklu kampından çıktılar. 3. gün aile evi terk etme emrini aldı. Yan sokaklarda gruplar oluştu. Fısıldaşıyordu. El Kermi'nin evini havaya uçuracaklar. Mahzende silah deposu varmış. Basel, Usame, Lina ve tümü bir hücredeymiş. Kadınlar taraçalarda toplanıyorlar. Hızla eşyaları taşıyan adamlara bakıyorlardı. Yalnızca yarım saat kalmıştı. Adamlar yatakları, kanepeleri, buzdolabını, çamaşır makinesini taşıyorlardı. Ne bulurlarsa taşıyorlardı. Ebu Elnaf, Şehade, Sabır o gün fabrikaya gitmediler. Adil'in yanında kaldılar ve Zühtü'nün ölümüne değinmeden taşınmaya yardım ettiler. Ebu Sabır adamlara bakmak için yolun başında durdu. Gözyaşları sürekli akıyordu. Adil Sabır'a yaklaştı ve her şeyi taşımaya yardım etmesini istedi. Ümbedevi'nin taraçasında duran Üm Sabır ellerini ovuşturup duruyordu. Üm Usame'nin penceresinde duran Adil'in annesi Üm Usame, adamların elleri kolları, en küçüğüne dek bildiği eşyalarla dolu olarak gidip gelişine bakıyordu. Pencereden eğildi ve Sabır'a doğru seslendi. ''Sabır, Adil'e söyle de babasının aletini unutmasın.'' Sabır kafasını salladı, Adil'e doğru gitti ve kulağına annenin isteğini yineledi. ''Tamam, tamam ama sen de git Şehade ile birlikte geri kalan yatakları taşı.'' Nuvar bavulları giysilerle doldurdu ve bir asker durağın bakışlarla onu gözlerken bavulları kapının önüne koydu. Ebu Elnaf Adil'e yaklaştı ve mırıldandı. ''Anne yapay böbreği unutmamanı söylüyor.'' Adil kafasını salladı. ''Tamam ama sen de git Ebu Bedevi'ye yardım et. Fırını tek başına taşımasın.'' Adil yapay aleti gelişi güzel düşünmeyi ve onu kurtarmayı reddediyordu. Bu fikir aklına her gelişinde kendisini konudan uzaklaşmış buluyordu. Şunu al, bunu al. Yuvarlanıp kafanı kırmamak için basamakları yavaş yavaş in. Hayır, hayır böyle değil. Somya'yı uzunlamasına çevir. Eline taşırsan kapıdan geçmez. Fincanları şu sebze kasasına koy. Tabakları da. Dikkat et, yardım et ona Sophie. İzin ver yardım edeyim. Yünlü döşeme kanepeleri almayın. Yalnızca deri olanını alın. Salt yararlı eşyalara gereksinimimiz var. Fazlasını bırakın. Bırakın evle birlikte havaya uçsun. Yalnızca gerekli olanlar. Kesin kes gerekli. Nuvar, yalnızca gerekli giysilerini al, rica ediyorum. Ne var? Hiç bavulunda kalmadı mı? Ne yapalım? Çarşafları kullan ve onları sıkıca bağla. Şehade, lütfen ona yardım et. Evet kardeş, insanlar birbirine yardım etmeli. Yoksa bu iş nasıl olur? Asker, 10 dakika kaldı, diye seslendi. Adil aleti ikinci kez düşündü ama kendini toparladı. Bu düşünceyi kafasından kovdu, bedenini ve zihnini tüketerek merdiveni inip çıkmaya başladı. Onu almayacağım, hayır alacağım, onu almayacağım, hayır alacağım. Birileri, dikkat edin, dikkat, dolap düşüyor, diye bağırdı. Adil, Tanrı'nın sesini duyuyormuşçasına öne atıldı, dolabın altına kaydı ve unutmaya çalıştı. Dolap ağırdı, sırtı kan ter içinde kalmıştı. Ağır yük altında omuzları çatırdıyordu. Adamlar, kaldır, kaldır, diye bağırıyorlardı. Bu sırada asker seslendi. Haydi, bitti, haydi, merdiveni çıkmak yasak, Adoni, in, in haydi. Alet, babanın yapay böbreği. Subaya söyleyeyim mi? Ben onu alırken patlamayı ertelerler. Ama onu isteseydim, neden en başta almadım? Kararlı ol Adil. Yaşamında hiç olmazsa bir kez kararlı ol. Duygular hiçbir işe yaramıyor. Ama bir adamı öldürmek, babanı öldürmek, insanlar zamanlarını adam öldürmekle geçiriyorlar. O yaşarsa biz öleceğiz. Ben, Nuvar, çocuklar, yitirdiklerimiz yetmedi mi? Usame, Basel, atalarının mirası... Öz savunmak, saygın bir yaşam hakkını savunmak. Bırak ölsün, hayır bırak yaşasın. Kurtar onu, ruhunu cinayetin yıkımından kurtar. Subaya doğru koştu ve omzunu sarstı. Subay geri döndü. Adil bu yabancı yüze şaşkınlıkla baktı. Bu yüz, bu adam. Anımsa, kızını omuzlarında taşıdın. Yıldızlarını söktün ve kızını taşıdın. O sırada bir insan taşıyordun. İnsanlık niteliğinin arttığını, yoğunlaştığını duydun. Tıpkı onun insanlığının sayesinde kurtuluyormuşçasına. Babasını da taşıdın uzun zaman. Ama varlığı senin için tehlikeli olunca, şu subayın suratı, babamın suratına benzeyen şu yüz, çok büyük fark yok. Bir şey mi istiyorsun? Adil olumsuz anlamda başını salladı. Ne zaman havaya uçuracaksınız? Evi sisler arasında gördü son kez. Bundan böyle doğduğun bu yeri göremeyeceksin. Basamakları kaç kez emekleyerek karnının üzerinde dörder dörder açtı. Ya yukarıdaki iç avlu, havuz, mermer fıskiyeler, limon ağacının altında yakınlarla ve dostlarla geçirilen güzel geceler, geceler, anılar, unutmak zor. Onu geçmişe doğru çeken bu yumuşaklık, zincirler, yasemin ve gümüş zincirler. Ama zincir, toz içindeki köprünün üzerinde esen doğu rüzgarı. Adamlar uzaklaştılar, aralıklı durdular. Yitip gidecek konuta üzüntüyle baktılar. Ansızın ölüm saatinde üzüntüden başka ne duyulabilirdi ki? Bir el onu kolundan yakaladı. Ebu Sabır'ın sakat eliydi. Acı gülümseme. İşte, eşite eşitiz. Sen yitirdin, ben yitirdim. Hepimiz yitirdik. Tek umudumuz çocuklarımızın... Ağlama Ebu Sabır... Bu ev bir tek parmağın bile etmez. Ebu Sabır ağlayarak, bunu hak etmiyorsun. Ağlamak neden? Kayıplarımız çok ama sakladıklarımız da çok. Oğlun hurma ağacı gibi oldu. İri yarı, göğüs kafesi güçlü, geniş omuzlu. Ya gözleri? Şu gözlere bak. Geleceğin ufku sürekli açılıyor burada. Üzülme Adil, yepyenisini yaparız. Birlikte yapılır. Mayınların havaya uçuramayacağı bir ev yaparız. Mayınlar patladı, bina sallandı, gökyüzünden taşlar yağdı, bir lüğlü, iki, on, sonsuz. Ebu Sabır boğuk bir sesle söyleniyordu, Allah büyüktür, ötekiler yineliyordu, Allah büyüktür, Adil söyle, Allah büyüktür. Uzun bir soluk, gözyaşları, tozlar, sis... Yıkılmış iç avlunun çevresinde yanık limon ağaçlarının kokusu, kapkara arabalar içinde burnu havada askerler, yürekte baş kaldırı ya da öc isteği. Ben acımasız değilim ama hınç duyacağım, başımı döndürecek kadar hınç. Ya bu boyun eğmiş kalabalıklar, ya sen Adil, kim ve sabır tanrısı? Kendinin ve başkalarının için güçsüz bir tanrı olduğunun bilincine varmak ne büyük bir mutsuzluk. iniş çıkış harekatı sürüyor. Eybal Dağı'nın tepesine doğru kutsal çıkış, deri akımlarının ve yosun tutmuş derinliklerin içinden köpüklerin düşüşü. Tüm bakışlarda kendini arıyorsun. Görüntünü aç gözlerde, çıplak gidenlerde, göçmen kamplarında yatanlarda buluyorsun. Fırtınalar seni lime lime ediyor. Yaşam isteği göğsünde içgüdüsel olarak atıyor ve başkaldırıyor. Aklında ve yüreğinde güçler nereye kaçacağını bilmeksizin katılaşıyor. Üzüntü, öfke, bekleyiş senin için yabancı sayılmıyor. Ama kafan hala seni anlık bir sarhoşluktan koruyor. Duyguların esiyor, gürlüyor, fırtınalar koparıyor ama baskı zincirlerine ve baskıcı araçlara karşı boşuna tükeniyor. Nasıl başlayacağını bir bilseydin, Adil. Biraz daha acımasız ve katı olsaydın. Okyanustan Körfez'e, Panarabizmin simgesi ve sloganı, 21 Arap ülkesinin birliğini savunuyor. Dek, yeryüzünün en uzak bölgelerine dek elinin erişebileceği her yeri havaya uçururdun. Taş taş üstünde kalmazdı ve sökerdin. Ağaçları kökünden sökerdin. Ağır vebaları gün ışığına ve ilkbaharın esintilerine sererdin. Yeryüzünün altını üstüne getirirdin ve yeniden başlardın. Sakin sakin, sakin sakin. Burada bir fidan, şurada bir ağaç, biraz ötede bir çiçek. Ya sen sabır, güçlü ve palmiye boylu adam ve bu eller kayayı toprağın yüreğinden, dağların bağrından söküp alırdı. Taşlar elmas madeni gibi parıldardı. Onları renklendirirdik, onları rengarenk ederdik. Ufka, sonsuzluğa dek evler yapardık onlarla. Dedektörler istediği kadar ıslık çalsın askerlerin elinde. Otlaklarda kaval sesinden başkasını duymazdık. Koyunlar Beni Amr Ovası'nın yeşil erginliklerinde otlardı. Her yerde huzur olsun, yeryüzü sevinçle dolup taşsın. Sabırlı eller Eybal Dağı'nın taşlarından cirizm servilerine dek tutuşsunlar. Erkekler dağıldılar, kadınlar damlardan indiler. Adil kalabalıktan ayrıldı. Alana doğru yolunu arayarak sokaklarda yürüdü, kaldırımda. İnsanların geliş gidişlerine baktı. Günlük yaşamlarını sessizce sabırla yaşamalarına. Bu kentte hiçbir değişiklik yoktu. Alan yerindeydi. Saat ağır ağır çalışıyordu. Yalnızca çiçekler açmış ve büyümüştü. Hiçbir değişiklik yoktu. Kavrulmuş kahve kokusu, künefe kokusu, eski damların üzerinde sabun fabrikalarının bulut bulut dumanları. İnsanlar alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar, gülüyorlar. Sessizce yürüdü. Kentin içindeki ana caddeyi geçti. Satıcılar bağırıyorlardı. Gazze balığı, Yafa portakalı, Eriha muzları. Keçi boynuzu ve meyan kökü satıcısının çanları dans havalarına eşlik ediyordu. Gazete satıcısı boğazını yırtarcasına bağırıyordu. El Kuds, El Şaab, El Fecr. Kissinger meselenin çözüleceğini müjdeliyordu. Ferid El Atraş şanssız doğumuna hep ağlıyordu. İnsanlar ekmek, sebze, meyve satın alıyorlardı. Kitabın sonu. 23 Haziran 2011, sayfa 220.